Ayrım 9 İhanet ve Darbe Ergün Poyraz Sayfa 90 Neyse, Gülen'i bu bilgisizliği ve takiyeleriyle baş başa bırakıp onun vaizlik serüvenine dönelim. Fethullah'ın Erzurum'da barınamayacağı anlaşılınca anne tarafından yakın akrabası olan ve Edirne'de imamlık yapan Hüseyin Top'un yanına gönderiliyordu. Fethullah küçük dünyamda bu olayı şöyle anlatıyordu. Annemin de muvafakatıyla Edirne'ye gitmeme karar verildi. Edirne'de anne tarafından akrabamız Hüseyin Top Hoca vardı. Zannediyorum bu ilk gurbetimdi. O bana sahip çıkar düşüncesi bu kararda etkiliydi. Edirne'ye giderken yol güzergahı olmasından da faydalanarak önce Ankara'ya uğradım. Bu arada Diyanet'in açacağı vaizlik imtihanının tarihini de öğrendim. Bir gecede Mustafa Zeren Bey beni Bahçeli Evler'deki evinde misafir etti. Uzun süre Türk Hava Kurumu'nun başkanlığını da yapan bu zat babamın yakınlarındandı ve o sıra milletvekiliydi. Gülen ertesi gün İstanbul'dan trene biniyor ve Edirne'ye varıyordu. Gelin o günleri de kendisinden dinleyelim. Enteresandır. İlk defa geldiğim bu yerde ilk geleceğim yer üç şerefeli caminin karşısındaki han oldu. Daha sonra da bu camiye imam olacaktım. Sabah kalkınca Hüseyin Top'u buldum. Bana kendisi müftü ile görüşene kadar geçici olarak Yıldırım Camisi'nde bir yer hazırladı. Müftülüğe İbrahim Akın vekalet ediyordu. Hüseyin Top Hoca ise hem Yıldırım Camisi'nde imamlık yapıyordu hem de vaizdi. O dönemlerde iki vazife birden veriliyordu. Hüseyin Top Fethullah'ı müftü vekiline götürüyor, orada usulen bir sınav yapılıyor ve bu sınavın ardından Ak Mescid'de görevlendiriliyordu. Verilen görev neydi derseniz Gülen'in açıklamalarına göre imamlık. Ancak sürekli kendi kendinin brütüsü olma konusunda rakip tanımayan Gülen, Küçük Dünya adlı kitabının aynı sayfalarında bir iki ay sonra vaizlik imtihanına girmek için Ankara'ya gittim, 15 gün kadar kalıp Edirne'ye döndüm diyor ve imam değil, vaiz olduğunu ağzından kaçırıyordu. Gülen'in vaizlik sınavının sonucunu akrabası olan milletvekili Mustafa Zeren, Edirne müftülüğünü telefonla arayarak veriyordu. Böylece hadis ve ayet bilmeyen Gülen akrabalarının desteğiyle vaiz oluyordu. Onun vaizlik serüvenine geçmeden önce bir iki konuya daha açıklık getirelim. Gülen önce İbrahim Akın'ın kendini imam olarak atadığını söylüyordu. Sınav sonucunda da üç şerefeli camiye ikinci imam olarak atandım. Oysa Gülen Diyanet İşleri Başkanlığındaki özlük dosyasına göre hayatının hiçbir döneminde imam olamamıştı. Sadece imamın mazeretli olduğu günlerde vaiz olarak görev yapabilmişti. Bir başka gariplik de Hüseyin Top'un ta Erzurumlardan gelen yeğenini evinde misafir olarak kabul etmeyip onu cami avlusuna bırakmasıydı. Gülen'in 35 yıllık yol arkadaşı bu konuda oldukça ilginç bir açıklama yapıyordu. En yakın akrabası Hüseyin Top Gülen'i evine kabul etmedi. Bu iç karartan durum üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Mayıs 1966 tarih ve 27.559 sayılı bir yazıyla ikinci defa Risale'yi yazmasını istemek zorunda kalıyordu. Fethullah Gülen ilmi seviyesine bakmadan akrabası yani dayısının oğlu Hüseyin Top'un girişimleriyle Edirne'de vaiz olarak göreve başlamasının ardından kendisine vaizlik yolunu açan müftünün makamına göz dikiyor, müftülüğe de talip oluyordu. Bunu da kendisinden dinleyelim. Bir iki ay kadar Ak Mescid'de namaz kıldırdım, vaaz verdim. Zaten bu arada Ramazan ayı da gelmişti. O sırada vaazlık imtihanına girmek için Ankara'ya gittim. 15 gün kadar Ankara'da kalıp tekrar Edirne'ye döndüm. İmtihan neticeleri daha sonra belli olacaktı. Ve bir gün Edirne müftülüğüne Ankara'dan bir telefon gelmiş, arayan Mustafa Zeren'di. Yeğenimin gözlerinden öperim, imtihanı kazandı diye mesaj bırakmış. Hüseyin Top yine çok sevinmiş. Çarşı pazar beni aramaya başlamış. Nihayet beni buldu. Caddenin ortasında müjdeyi verdi, boynuma sarıldı. İmtihanı kazandın dedi. Gülen'in hırslarına ve hayallerine kurşun atsanız yetişemezdi. Vaizlik sınavını kazanır kazanmaz 17 yaşında Edirne müftülüğüne talip oluyordu. Gülen bu arzusunu şöyle dile getiriyordu. Bir dilekçe yazdım ve Edirne müftülüğüne talip oldum. Diyanetten gelen cevap olumsuz oldu. Askerliğinizi yapmadığınız için sizi müftü yapamıyoruz diyorlardı. Gülen milletvekili akrabasına öyle güveniyordu ki o günlerde aklı bir karış havada geziyor, müftülüğü de çantada keklik görüyordu. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden Edirne Devlet Hastanesi Baştabipliğine müracaat ediyor, müftülük yapmaya engel halinin olmadığının belirtilmesi için sağlık raporu istiyordu. Edirne Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 13 Nisan 1959 tarihli ve 959 Taksim 130 heyetnolu raporunda şu bilgiler yer alıyordu. Vilayet yüksek makamından hastanemize havaleli 8-4-1959 tarihli dilekçesiyle sıhhi durumunun tespitini isteyen Fethullah Gülen'in yapılan muayenelerinde devatio septi nasisi vardır. Bu durumu ile müftülük yapabileceğine karar verildi. Ancak her ne kadar Edirne Devlet Hastanesi Baştabipliği müftülük yapabilir diyorsa da son sözü Diyanet İşleri Başkanlığı Gülen'in babasının dostu Mustafa Zeren'e şöyle söylüyordu. Onda hiçbir zaman müftü olacak ilmi ve dini kabiliyet, ilmi ve dini bilgi yok. O nedenle kim araya girerse girsin bu iş olmaz. Ve Fethullah Gülen hayatı boyunca değil müftü, müftü yardımcısı ve hatta imam bile olamıyordu. Diyanetteki sınav ve risale sonuçlarından en önemlisi kendi anlatımlarında verdiği çelişkili bilgilerden ve açıklardan da kolayca anlaşılacağı üzere Fethullah Gülen son derece eksik ve yine o kadar şaibeli bir dini eğitimden sonra dayısının oğlu Hüseyin Top'un torpiliyle kendisini vaiz olarak kabul eden müftünün koltuğuna göz dikiyor, bu makam için yetersizliğine aldırmadan müftülüğe talip oluyordu. Oysa dini, hele İslamiyet gibi bir dini bir parça içine sindirmiş, bir parçacık anlayabilmiş olsaydı, herhalde müftülük gibi her açıdan kendisini çok aşan bir makama talip olmazdı. O makama son derece uygun bir zat ise edep gereği yine böyle bir makama talip olmaz, bunu ihsas dahi ettirmezdi. Çünkü İslamiyet'te görev istenmez, verilir. Fethullah Gülen 17 yaşındaki bu davranışından çekinmeden bahsetmekle hem görev istenmez verilir şeklindeki İslami kuralı bilmediğini hem de nasıl bir büyüklük kompleksinin içerisinde olduğunu ortaya koyuyordu. Fethullah ve Sinekler. Latif Erdoğan'ın Şemseddin Nuri Takma adıyla daha önce cemaatin yayın evinden çıkardığı Küçük Dünya adlı kitapta Gülen'in Suudi Arabistan gezisi sırasında her tarafta bol miktarda olmasına rağmen Arap sineklerinin kendisini sokmadığı, yine aynı Arap sineklerinin bir tanesinin bile rahatsızlık vermediği özellikle vurgulanıyordu. Arap sinekleri Gülen'in karşısında adeta el pençe divan duruyorlardı. Oysa 12 Mart hapishanelerinde yatarken Arap sineklerinin gösterdiği saygıyı yerli sinekler göstermiyor, cezaevini Fethullah'a dar ediyorlardı. Gülen o günler aklına geldiğinde yerli sineklerden şöyle yakınıyordu. ''Sinekler, ah onlardan öyle rahatsızlık ki, pencereyi kapasan boğuluyorsun, açsan onların istilasına uğruyorsun.'' Gülen'in yine birbiriyle çelişen ve üstelik aynı kitapta yer alan bu açıklamaları ister istemez insanın aklına bazı soruların gelmesine sebep oluyordu. Öyle ya Gülen iki sinek grubunun arasındaki davranış farklarını anlatmış ancak bu farklılığın nedenleri üzerinde durmamıştı. Kendisiyle ilgili her olaya ilahi anlamlar yükleyen Fethullah'ın kerameti eksildiğinden mi yerli sineklerin istilasına uğramıştır? Yoksa Arap sinekleri doğuştan nurcu takımındandı da o nedenle mi saygıda kusur etmemişlerdi? Yoksa yerli sinekler Ergenekoncu muydu? Fethullah Gülen'in anılarında birbiri ardından sıraladığı sayısız kerametleri yer alıyordu. Gülen tam anlamıyla kerameti kendinden menkul biriydi. Hacca gitmek için Allah'a ve Resulüne mektuplar yazdığını, bu mektupların yerlerine ulaşmasının ardından ilahi bir mucizenin gerçekleştiğini, böylece kutsal toprakları ziyaret ettiğini söylüyordu. Ancak Gülen'in bu açıklamalarının da doğru olmadığı, saf insanlar üzerinde keramet havası yaratmak, onların beyinlerini iyi diş etmek amacı taşıdığı, yine Gülen'in Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdiği yurt dışı izin isteme dilekçeleriyle kanıtlanıyordu. Gülen senelik 30 gün olan izinlerini Suudi Arabistan'da geçirmek istediğini Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdiği dilekçelerinde belirtiyordu. Yani arzu haline Allah ve Resulüne değil Diyanet İşleri Başkanlığı'na duyuruyordu. Fethullah Gülen 1978 yılına kadar 4 defa eğitim için gittiği hacca 5. defa gitmek istiyor ve bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı'na 1978 yılına ait senelik iznini Suudi Arabistan'da geçirmek istediğini belirten bir dilekçe gönderiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı adına Bornova Müftüsü Rasim Arslan bu istemi 30 Mayıs 1978 tarihinde kaymakamlığa sunuyor, aynı tarihte kaymakamlık da Gülen'e olumlu yanıt veriyor ve bu yolla Gülen 1978 yılında yine Suudi Arabistan'a gidiyordu. Neyse biz yine dönelim Fethullah'ın keramet masallarına. İlk hacca gidişinde bir arkadaşının adressiz olarak Fethullah'a gönderdiği mektuplar geliyor, Arabistan'da kendisini buluyordu. Gülen bu konuda biraz fazla övünmüş olacağını ve inandırıcı olamayacağını düşünmüş olacak ki, Oral Çalışlar ile yaptığı mülakatında mektup olayının kendisinin değil de arkadaşının bir kerametinin sonucu gerçekleştiğini belirtmeyi ihmal etmiyordu. Gördünüz mü Fethullah'taki alçak gönüllülüğü? Gülen'in uydurmaları, yani pardon kerametleriyle başladık, yine onlarla devam edelim. Fethullah'ın çocukluğunda kazları varmış. Kazlar komşuları olan Necip Ağa'nın bahçesine sürekli zarar verirlermiş. Necip Ağa da tabiri caizse kazlara bir meydan dayağı atmış. Dayak sonucu kazlar epeyce hırpalanmış. Manzara Gülen'i oldukça üzmüş ve başlamış ağlamaya. Gülen'in gözyaşlarına destek çok gecikmeden gökyüzünden gelmiş ama ne geliş. Şiddetli bir dolu yağışı başlamış. Hikmet'in kerametine bakın ki bu şiddetli dolu yağışı o yöreye değil, sadece Necip Ağa'nın bahçesine zarar vermiş. Bahçedeki ekinleri, bitkileri dağıtmış. Gülen'in kazlarına karşı Necip Ağa'nın ekinleri. Bu nasıl adalet derseniz bunun yanıtı yok. Kaldı ki vallahi bunu ben söylemiyorum. Gülen söylüyor. Bin Laden, İslam'ın çehresini kararttı. Mehmet Gündem'in 31 Ocak 2005 tarihinde Milliyet.com.tr'de yer alan Fethullah Gülen'le 11 Gün adlı yazı dizisinde Bin Laden denilince terörün babası akla geliyor diyen Fethullah Gülen, Laden'in ölmesiyle Müslümanların çarpık bir anlayıştan kurtulmuş olacağını söylüyordu. Gündem'in İslam'dan taban tabana zıt iki söylem nasıl çıkabiliyor? Laden'in terör, Gülen'in sevgi, diyalog, hoşgörü söylemi. İkisinde de kaynak olarak din gösteriliyor. Çanak sorusuna Gülen şöyle yanıt veriyordu. Bin Laden ailesi zannediyorum 30'a yakın evladıyla geniş bir aile. Aynı zamanda devlete borç verecek kadar da mali güce sahipler. Hacca gittiğimde o aileden birisiyle tanışmıştım. Mazbut bir insandı. Ailelerinin onu reddettiğini söylemişti. O zamanlar Afganistan'da ABD tarafından Ruslara karşı kullanıldığı ve Suudi Arabistan'a giriş yasağının olduğu söyleniyordu. Gündem hangi tarihlerdeydi? Zannediyorum 74 yılındaydı. O zaman Ruslara karşı kullanıldığı için insanların ilgisine mazhar oluyordu belki ama ben hiç alaka duymamıştım. Daha sonrasını biliyorsunuz zaten. Bin Laden denilince terörün babası akla geliyor. Sık sık ortaya çıkarılan videolarda sakalı, sarığı ve elindeki silahıyla oluşturulan imaj sanki Müslümanlara karşı nefret uyarmak için betahsis yani özellikle yapılıyor gibi. Belki Laden'in fikirlerinde yalnız olmayabileceğini, onun gibi düşünen başkalarının da çıkabileceğini eklemek lazım. Bir yönüyle bakılacak olursa uygun düşmeyecek belki ama 1,5 milyarlık Müslüman dünyanın içinden böyle 3-5 tane sergerdenin yani başıboşun çıkmış olmasını İslami bünyenin ifrazatı yani dışkısı saymak da mümkündür. Yakışıksız davranışlarıyla İslam'ın pırıl pırıl çehresini karartıyor. Yeryüzünde Müslümanlığı anlatacak olanları manevra alanlarını daraltarak işlerini zorlaştırıyorlar. Bu terör meselesi herkesin sırtına vurulmuş öyle ağır bir yük olduğu ki ondan kurtulmak için verilen emekle İslam'ın güzelliklerini anlatıp pek çok insanın gönlüne girmek mümkündü. Şimdi Müslümanlar kendilerini anlatma adına işle başlarken önce karşısındakini, kendisinin terörist olmadığını, radikalce davranmadığına ya da canlı baba olmadığına inandırmak, onu ikna etmek için uğraşmak mecburiyetinde kalıyor. Gülen hacca gittiğimde o aileden birisiyle tanışmıştım, mazbut bir insandı diyor. Ne var ki devamını getirmiyordu. Tanışma yılını da 1974 olarak veriyordu. Diyeceksiniz ki hangi konuda doğru söylüyor ki bunda da söylesin. Gelin bu konuda Gülen'in 11 yaşından beri yanında olan Latif Erdoğan'a anlattıklarını dinleyelim. 1986 yılında 3. haccıma niyetlendim. Doktor Kayit çocuklarını Ürdün'e göndermiş. Medine'de hep onun evinde misafir kaldık. Gerçi Bin Ladin bize büyük bir daire tahsis etmişti. Fakat oraya beraberimizde bulunan arkadaşlardan bazılarını yerleştirdik. Ben birkaç arkadaşla Doktor Kayit'in evinde kaldım. Mekke'de Bin Ladin'in evinde kaldık. Bin Ladin Arafat'ta da bizim için çadır hazırlattı. Ayrıca benim için de özel bir çadır hazırlatmıştı. Mina'da yine onun bizim için hazırlattığı çadırlarda kaldık. Çok da rahat ettik. Gülen Haç'ta Ladin'in misafiri. Fethullah Gülen 1986 yılında gittiği Haç'ta Usame Bin Ladin'in dahil olduğu Bin Ladin ailesine misafir oluyordu. Usame Bin Ladin, Gülen'in tüm masraflarını karşılıyordu. Gülen evlerinde kaldığı isim için sadece Bin Ladin diyor, Usame'sini gizliyordu. Neden? Usame Bin Ladin, Gülen'i Mekke'ye El-Kaide'yi eğitmek için kuracağı kamplar hakkında bilgi almak için çağırmıştı. Gülen de haç görünümü altında bu davete katılmış, 12 Eylül öncesinde ve sonrasında Nur talebeleri için istihbarat elemanlarıyla kurdukları kampların altyapısını Usame'ye aktarmak için yine aynı ekiple Mekke'ye gitmişti. Böylece 1986 yılında El-Kaide'nin temellerini Usame Bin Ladin ve Fethullah beraber atıyorlardı. El-Kaide 1988'de gün yüzüne çıktı. Fethullah Gülen hayatını anlattığı Küçük Dünya adlı kitabın 105. sayfasında ordu ya da kadro elemanlarını 40 yıl önce yetiştirmeye başladığını söylüyor. 1960 senesi yaz döneminde kamp yaptık. Hepimiz 70 kadardık. İkinci ve üçüncü kamplar daha kalabalıktı. Hatta üçüncü sene her an 300 kadar talebe bulunuyordu, diyordu. Bu ve sonraki kamp tecrübelerini Usame Bin Ladin'e aktarıp El-Kaide'nin eğitimlerine yön veriyorlardı. 1989 yılında Suudi hükümeti Ladin'in pasaportuna el koydu. Fethullah Gülen de 1986'daki bu eyleminden, yani El-Kaide'nin kuruculuğu başta olmak üzere diğer ihanetlerinden dolayı hacca, daha doğrusu Suudi Arabistan'a gidemedi. Gülen'in terör örgütleriyle irtibatı ilk değildi. Hizbullah'ın da kuruluşunda yer almış, kuruluşta kendini kamufle edebilmişti. Bu kamufle uzun sürmemiş, Hizbullah terör örgütünü öven sözlerini TV'lerde yayımlatmıştım. Hizbullah'ın katlettiği bir Nurcu'nun öyküsü. 7 Ocak 2011 tarihli Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan, Hizbullah'ın katlettiği bir Nurcu'nun öyküsünü şöyle anlatıyordu. O Nurcuların en garibanıydı. Milyarlara hükmetmiyordu, korunaksızdı. Medyası yoktu, fabrikaları yoktu. Faizsiz finans kurumu yoktu, geniş bir müritler çevresi yoktu. Bürokraside adamları yoktu. Rejimin makbul Nurcusu değildi. Nurcu Kürtlerdendi, biraz da radikaldi. Sağ partilerle iş tutma, Ecevit'in gönlünü eyleme, Erbakan'a mesafe koyma gibi taktiklere tenezzül etmezdi. Said Nursi'nin doğuda kurmayı planladığı üniversiteyi kurmayı çalışıyordu. Zehra Vakfı'nın başkanıydı. Adı İzzettin Yıldırım idi. Yıl 1999, bir Ramazan akşamı. İki karanlık adam İzzettin Yıldırım'ın İstanbul'daki evinin kapısını çaldı. Ve İzzettin Yıldırım o iki karanlık adam tarafından evinden alınıp götürüldü. Gidiş o gidiş. Sonra ne bir ses ne bir nefes. Aramalar taramalar hiçbir netice vermedi. İslami camiye önce olayı derin devletin işi olarak yorumladı. Çok geçmeden fısıltı halinde de olsa Hizbullah yaptı dendi. Fısıltı halinde. Çünkü Hizbullah o günlerde herkesin yüreğini titreten bir kabus idi. İşin içinde Hizbullah var diye haykırmak öyle her yiğidin kârı değildi. 18 günlük aramanın ardından İzzettin Yıldırım'ın cesedi Hizbullah'ın Beykoz'daki hücre evinde gömülü olarak bulundu. Hani Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun ölü olarak ele geçirildiği meşhur operasyon var ya, işte o operasyondan sonra İzzettin Yıldırım domuz bağıyla öldürülmüştü. Vücudunda işkence izleri vardı. Bir de video kaset çıktı ortaya. Hizbullah militanları İzzettin Yıldırım'a zorla "Ben 30 yıldır MİT'e çalışıyordum" dedirtiyorlardı. İzzettin Yıldırım gibi inanmış bir Müslümanı günlerce işkence altında inletmek ile, domuz bağı yöntemini kullanarak katletmek ile, zorla "Ben MİT ajanıyım" dedirtmek ile, cesedini hücre evinin beton zeminine gömmek ile suçlanan kişiler şimdi serbest. Bense bir türlü karar veremiyorum. Bu kişilerin tutukluluk hallerinin sona ermesine mi yanayım, yoksa cezaevi çıkışında tekbir getirilerek "La ilahe illallah" denilerek karşılanmalarına mı? Ahmet Hakan Hizbullah'ın katlettiklerinden sadece İzzettin Yıldırım'a yanıyordu. Hizbullah terör örgütünü kutsayanların başında Fethullah Gülen geliyordu. Kutsamakla kalmamış, kuruluşundan beri her türlü desteği sağlamıştı. İzzettin Yıldırım önderliğindeki Nurcular Said-i Nursi'yi asıl hedef ve kimliğiyle tanıtıyor, izinden gidiyorlardı. Gülen ve çevresi ise onun asıl idealinin Kürdistan olduğu gerçeğini gizliyor, onun hakkında pembe masallar uyduruyorlardı. İzzettin Yıldırım ve çevresinin belgeli yayınları karşısında çaresiz kalan Gülen ve örgütü Hizbullah'a İzzettin Yıldırım ve arkadaşlarını öldürttürüyorlardı. Bu arada engel olarak gördüklerini de. Sonra da FETÖ'cü emniyetçiler operasyon yapıp Hizbullah'ı ve mühimmatlarını elleriyle koymuş gibi buluyorlardı. FETÖ örgütünün çatı iddianamesinde Fethullah Gülen'in şu sözleri yer alıyordu: "Abdi İpekçi'yi öldürenin ellerini öperim." 9. ayının sonu, sayfa 100.